Ayrım 3. Piramit, yani mankel. Sayfa 28. Dışarıda gri montlu bir adam vardı. Wallander'e merakla baktı. Yanlış mı geldim diye sordu. Bay Howell'ına bakmıştım. Wallander resmi bir ton takınmaya çalıştı. Kim olduğunuzu sorabilir miyim dedi gereksiz bir kabalıkla. Adam kaşlarını çattı. Ya ben de aynısını sizden istesem diye sordu. Ben emniyettenim dedi Wallander. Komiser yardımcısı Kurt Wallander. Şimdi soruma cevap verme nezaketini gösterir misiniz? Siz kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Ansiklopedi satıyorum dedi adam usulca. Geçen hafta buradaydım ve kitaplarımı tanıtmıştım. Arthur Hall'ın bugün gelmemi istemişti. Zaten sözleşmeyi ve ilk ödemeyi gönderdi. İlk cildi ve tüm yeni müşterilerin hoş geldin bonusu olarak kazandığı hediye kitabı teslim edecektim. Wallander'e doğruyu söylediğini göstermek istercesine çantasından iki kitap çıkardı. Wallander giderek artan bir hayretle dinliyordu. Akla yatmayan bir şeylerin olduğu hissi güçlenmişti, kenara çekildi ve satıcının içeri girmesi için başıyla işaret etti. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu adam. Wallander cevap vermeden onu mutfağa götürdü ve masaya oturmasını işaret etti. Sonra Wallander bir ölüm haberi vereceği gerçeğini hatırladı. Her zaman korktuğu bir şeydi bu. Ancak bir akrabayla değil, yalnızca bir ansiklopedi satıcısıyla konuştuğunu hatırlattı kendine. Arthur Holland öldü dedi. Masanın diğer tarafındaki adam bunu anlamamışa benziyordu. Ama bugün onunla konuştum. Onunla geçen hafta konuştuğunuzu söylediğinizi sanıyordum. Bu sabah onu aradım ve bu akşam gelmemin uygun olup olmadığını sordum. Ne dedi? İyi olacağını, yoksa neden geleyim ki? Ben ısrarcı bir insan değilim. İnsanların kapı kapı dolaşan satıcılar hakkında çok tuhaf ön yargıları var. Adam büyük ihtimalle yalan söylüyordu. Her şeyi baştan alalım dedi Wallander. Nasıl olmuş diye araya girdi adam. Arthur Holland öldü diye yanıtladı Wallander. Bu noktada söyleyebileceklerim bu kadar da sınırlı. Ama işin içinde polis varsa bir şeyler olmuş demektir. Araba mı çarptı? Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar diye tekrarladı Wallander. Aslında durumu neden aşırı dramatize ettiğini merak ediyordu. Sonra adamdan ona tüm hikayeyi anlatmasını istedi. Ben Emil Hornberg diye başladı adam. Aslında bir okulda biyoloji öğretmeniyim. Ama bir Borneo gezisine para biriktirmek için ansiklopedi satmaya çalışıyorum. Borneo? Tropik bitkilerle ilgileniyorum. Wallander devam etmesi için başını salladı. Geçen hafta bu mahalleyi kapı kapı dolaştım. Arthur Hall'ın biraz ilgi gösterdi ve içeri girmemi istedi. Burada mutfakta oturduk. Ona ansiklopediden, fiyatından bahsettim ve ciltlerden birinin bir kopyasını gösterdim. Yaklaşık yarım saat sonra sözleşmeyi imzaladı. Sonra bugün aradığımda bu akşam gelmemin uygun olacağını söyledi. Geçen hafta hangi gün buradaydınız? Salı, saat 4:30 civarı. Wallander o sırada görevde olduğunu hatırladı ama adama binada yaşadığını söylemeyi gereksiz buldu. Özellikle de komiser yardımcısı olduğunu iddia ettiği için. Holland ilgi gösteren tek kişiydi diye devam etti Holmberg. Üst katlarda oturan bir kadın insanları rahatsız ettiğim için beni azarlamaya başladı. Böyle şeyler oluyor ama çok sık değil. Hatırladığım kadarıyla bunun bitişiğindeki evde kimse yoktu. Holland'ın ilk ödemesini yaptığını mı söylediniz? Adam kitapların bulunduğu evrak çantasını açtı ve Wallander'e bir makbuz gösterdi. Geçen hafta cuma gününün tarihi vardı. Wallander tekrar düşündü. Bu ansiklopedi için daha ne kadar süre ödeme yapması gerekiyordu? 2 yıl boyunca 20 taksidin tamamı ödenene kadar. Bu hiç mantıklı değil diye düşündü Wallander. Hiç mantıklı değil. İntihar etmeyi planlayan bir adam 2 yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etmez. Holland hakkındaki izleniminiz neydi diye sordu Wallander. Ne demek istediğinizi anlamadım. Nasıl görünüyordu? Sakin mi, mutlu mu, endişeli mi? Pek bir şey söylemedi ama ansiklopediyle gerçekten ilgileniyordu. Bu kadarından eminim. Wallander'in başka sorusu yoktu. Mutfak penceresinin pervazında bir kalem vardı. Cebinde bir kağıt parçası aradı. Bulduğu tek şey alışveriş listesiydi. Arkasını çevirdi ve Hornberg'den numarasını yazmasını istedi. Büyük ihtimalle bir daha görüşmeyeceğiz dedi ama ne olur ne olmaz diye telefon numaranızı almak istiyorum.
Oğlun tamamen sağlıklı görünüyordu dedi Holmberg. Gerçekten ne oldu? Ya sözleşmeye ne olacak?
Bu ödemeyi üstlenebilecek akrabaları olmadığı sürece para alabileceğinizi sanmıyorum. Size kesin olarak öldüğünü söyleyebilirim.
Ama ne olduğunu anlatamaz mısınız?
Korkarım söyleyemem.
Bana kötü bir şey gibi geliyor.
Wallander konuşmanın bittiğini belirtmek için ayağa kalktı. Holmberg elinde çantasıyla olduğu yerde kala kaldı.
Ansiklopediyle ilgilenir misiniz komiser?
Komiser yardımcısı dedi Wallander ve şu anda ansiklopediye ihtiyacım yok. En azından şu an değil. Wallander Holmberg'e sokağa kadar eşlik etti. Adam bisikletiyle köşeyi döndükten sonra Wallander Holland'ın dairesine döndü. Sonra mutfak masasına oturdu ve zihninde Holmberg'in söylediği her şeyi gözden geçirdi. Bulabildiği tek makul açıklama Holland'ın kendini öldürme kararını çok ani aldığıydı. Masum bir satıcıya kötü bir oyun oynayacak kadar çılgın olduğu fikri bir kenara kaldırılırsa tabii. Uzaklarda bir yerde bir telefon çaldı. Kendi telefonu olduğunu çok geç anladı. Daireye koştu Mona'ydı.
Görüşeceğimizi sanıyordum dedi öfkeyle.
Wallander saatine baktı ve sessizce küfretti. En az 15 dakika önce teknenin yanında olmalıydı. Bir cinayet soruşturmasına takıldın dedi özür dilercesine.
Bugün izinlisin sanıyordum.
Maalesef bana ihtiyaçları vardı.
Gerçekten senden başka polis yok mu? Böyle mi olacak hep?
Bu istisnaydı sadece.
Market alışverişine gittin mi?
Hayır, zamanım olmadı. Mona buna çok kırılmıştı. Şimdi seni almaya geleceğim dedi. Bir taksi çağırmaya çalışacağım, sonra bir yere restorana gidebiliriz.
Sana nasıl güvenebilirim? Belki yine çağırırlar.
Mümkün olduğunca çabuk orada olacağım, söz veriyorum.
Dışarıda bir bankta olacağım ama sadece 20 dakika beklerim, sonra eve giderim.
Wallander telefonu kapattı ve taksi durağını aradı, meşguldü. Taksiye binmesi neredeyse 10 dakika sürdü. Telefon aramaları arasında Holland'ın dairesini kilitlemeyi ve gömleğini değiştirmeyi başardı. 33 dakika sonra vapur iskelesine geldi, Mona çoktan gitmişti. Södra Förstads caddesinde yaşıyordu. Wallander Gustav Adolf Meydanı'na yürüdü ve ankesörlü bir telefondan Mona'yı aradı. Cevap gelmedi. 5 dakika sonra tekrar aradı. O arada eve gelmişti.
20 dakika diyorsam 20 dakikadır dedi.
Taksi bulamadım. Lanet taksi durağımın hattı meşguldü.
Yoruldum zaten dedi. Başka bir gece buluşalım.
Wallander fikrini değiştirmeye çalıştı ama Mona kararlıydı. Konuşma tartışmaya döndü. Mona telefonu kapattı. Wallander ayizeyi çarparak yerine koydu. Yanından geçen birkaç devriye polisi ona onaylamayan bakışlar attı. Onu tanımış gibi görünmüyorlardı. Wallander meydanın yanındaki sosisli sandviç büfesine doğru yürüdü. Sonra yemek için bir banka oturdu. Dikkati dağılmış bir şekilde bir parça ekmek için kavga eden martıları izledi. Mona ile çok sık kavga etmezlerdi ama ettiklerinde de çok endişeleniyordu. Ertesi güne kadar öfkeden deliye döneceğini biliyordu. Sonra normale dönecekti. Ama bunu biliyor olması kaygısını azaltmıyordu. Bir şekilde kaygısı orada duruyordu. Wallander eve geldiğinde mutfak masasına oturdu ve yan dairede olup bitenlerin sistematik bir kaydını tutmak için konsantre olmaya çalıştı. Ama bir yere vardığını hissetmiyordu. Üstüne üstlük kendinden de emin değildi. Bir suç mahallinin incelenmesi ve analizi nasıl yapılırdı ki? Polis akademisini bitirmesine rağmen temel beceriden yoksun olduğunu fark etti. Yarım saat sonra öfkeyle kalemi bıraktı. Hepsi onun hayal ürünüydü. Oğlun kendini vurmuştu. Bahis kuponu ve satıcı hiçbir şeyi değiştirmezdi. Oğlanı gerçekten tanımıyordu. Belki de sonunda dayanılmaz hale gelen adamın yalnızlığıydı. Wallander dairesinde bir o yana bir bu yana huzursuz ve endişeyle yürüyordu. Mona onu hayal kırıklığına uğratmıştı ama bunun kendi hatası olduğunu biliyordu. Sokaktan bir arabanın geçtiğini duydu. Açık araba penceresinden çalan müzik duyuluyordu. The House of the Rising Sun. Şarkı birkaç yıl önce oldukça popülerdi. Ama grubun adı neydi? The Kings?
Yok yok, Valander hatırlayamadı. Sonra bu sıralarda normalde duvardan Helen'in televizyonunun zayıf sesinin duyulduğunu düşündü. Şimdi her şey sessizdi.
Valander kanepeye oturdu ve ayaklarını sehpaya koydu. Babasını düşündü. Kışlık montunu ve şapkasını, çorapsız giydiği ayakkabılarını. O kadar geç olmasaydı onunla kağıt oynamaya gidebilirdi. Ama daha 11 bile olmamasına rağmen yorgun hissediyordu. Televizyonu açtı. Her zamanki gibi ulusal kanalda bir talk show programı vardı. Katılımcıların yaklaşan yeni çağın artı ve eksilerini tartıştıklarını anlaması biraz zaman aldı. Bilgisayar çağı. Televizyonu kapattı, üstünü değiştirip yatmadan önce bir süre esneyerek öylece kaldı. Çok geçmeden uykuya daldı. Daha sonra onu neyin uyandırdığını anlayamadı ama birdenbire tamamen uyanmış, loş yaz gecesini dikkatle dinliyordu. Bir şey onu uyandırmıştı, bundan emindi. Belki de yakından geçen egzosu bozuk bir araba. Pencere açıktı, perde yavaşça hareket etti. Gözlerini tekrar kapattı, sonra sesi duydu. Başının hemen yanındaydı. Hall'un dairesinde biri vardı. Nefesini tuttu ve dinlemeye devam etti. Sanki biri bir nesneyi hareket ettirmiş gibi tıngırtı sesi geldi. Kısa süre sonra yerde sürüklenen şeyin sesini duydu. Birisi bir mobilyayı hareket ettiriyordu. Valander komodinin üzerindeki saate baktı. 3:15 vardı. Kulağını duvara dayadı. Bunun kendi hayal gücü olduğunu düşünmeye başlamıştı ki başka bir ses daha duydu. İçeride birinin olduğuna hiç şüphe yoktu. Yatakta doğrulup ne yapması gerektiğini düşündü. Meslektaşlarını mı aramalıydı? Eğer Hall'un akrabası değilse başka birinin orada olması için bir açıklama yoktu. Ama aile durumundan emin değillerdi ve bilmedikleri birine yedek anahtar vermiş olabilirdi. Valander yataktan kalkıp pantolonunu ve gömleğini giydi, sonra çıplak ayakla merdiven sahanlığına çıktı. Hall'un dairesinin kapısı kapalıydı, anahtar elindeydi. Birden ne yapması gerektiğinden emin olamadı. En mantıklısı kapı zilini çalmaktı. Ne de olsa Hamburg ona anahtarları vererek belli bir sorumluluk yüklemişti. Zile basıp bekledi. Şimdi daire tamamen sessizdi. Tekrar çaldı. Hala tepki yoktu. O an dairedeki kişinin pencereden çok kolay kaçabileceğini düşündü. Yerden ancak 2 metre yüksekti. Küfrederek sokağa fırladı. Hall'un dairesi köşede kalıyordu. Valander aceleyle diğer tarafa koştu. Sokak boştu. Ama Hall'un pencerelerinden biri ardına kadar açıktı. Valander binaya döndü ve Hall'un kapısının kilidini açtı. İçeri girmeden kimse var mı diye sordu ama cevap alamadı. Koridorun ışığını açıp oturma odasına girdi. Şifon yerin çekmeceleri açıktı. Valander etrafına bakındı. Birisi dairede bir şey aramıştı. Pencerelerden birine doğru yürüdü. Zorla açılıp açılmadığını kontrol etmeye çalıştı ama üzerinde iz bulamadı. Bu iki sonuca varabileceği anlamına geliyordu. Dairede bulunan her kimse anahtarı vardı ve kadın ya da erkek görülmek istememişti. Valander odadaki ışığı açtı ve günün erken saatlerinde orada olan bir şeyin kaybolup kaybolmadığını görmek için etrafına bakınmaya başladı. Ama hafızasından emin değildi. En dikkat çekici şeyler hala oradaydı. Brezilya'dan gelen böcek, seyir defterleri ve eski fotoğraf. Ama fotoğraf zarftan çıkarılmış yerdeydi. Valander çöbelip zarfı inceledi. Biri fotoğrafı çıkarmıştı. Aklına gelen tek açıklama birinin bir zarfta bulunabilecek bir şey aradığıydı. Ayağa kalktı, etrafı incelemeye devam etti. Yatak örtüleri yataktan yırtılarak çıkarılmıştı, dolabın kapısı da açıktı. Hall'un iki takım elbisesinden biri yere düşmüştü. Birisi bir şeyler arıyor diye düşündü Valander. Acaba ne arıyordu ve ben zili çalmadan önce buldu mu? Mutfağa doğru yürüdü. Dolaplar açıktı, yere bir demlik düşmüştü. Belki de onu uyandıran şey buydu. Kesinlikle diye düşündü, her şey ortada. Burada bulunan kişi aradığını bulsaydı giderdi. Pencereden kaçmak zorunda kalmazdı. Bu nedenle bu kişi her ne arıyorsa aradığı şey hala burada. Eğer öyle bir şey varsa. Valander odaya döndü. Yerdeki kurumuş kana baktı. Ne oldu diye düşündü. Gerçekten intihar mıydı? Daireyi aramaya devam etti ama 4'ü 10 gece pes etti. Dairesine gitti ve yatağına yattı. Alarmını 7'ye kurdu. Sabah ilk iş Hembert'le konuşacaktı. Birkaç saat sonra Marlender sağanak altında otobüs durağına koşmak zorunda kaldı. Huzursuz uyumuş ve alarm çalmadan çok önce kalkmıştı. Bir gün diğerlerinden daha iyi bir cinayet büro komiseri olacağının hayalini kurdu ve ne kadar dikkatli olduğunu Hemberg'e göstererek onu etkileyebileceğini düşündü. Bu düşünce aynı zamanda Mona'nın haklı olduğunu da gösteriyordu. Bir polisin dakik olması beklenemezdi. Emniyete vardığında 7'ye 4 dakika vardı. Hemberg'in genellikle işe çok erken geldiğini duymuştu ve danışmaya uğrayıp sorunca bunun doğru olduğunu anladı. Hemberg saat 6'dan beri oradaydı. Wallander cinayet büronun bulunduğu bölüme doğru yürüdü. Odaların çoğu hala boştu. Doğruca Hemberg'in kapısına gidip çaldı. Hemberg'in sesini duyunca açıp içeri girdi. Hemberg ziyaretçi koltuğunda oturmuş tırnaklarını kesiyordu. Wallander olduğunu görünce kaşlarını çattı.
''Randevumuz mu var? Böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum.''
''Yok ama rapor etmem gereken bir şey var.'' Hemberg tırnak makasını kalemlerinin yanına koydu ve masasına oturdu.
''Eğer 5 dakikadan fazla sürecekse oturabilirsin.'' dedi.
Wallander ayakta kaldı, sonra ona olanları anlattı. Satıcıyla başladı ve gece olanlarla devam etti. Hemberg'in ilgiyle dinleyip dinlemediğini anlayamadı. Bakışlarından hiçbir şey anlaşılmıyordu. ''Olan bu.'' diye tamamladı Wallander. ''Bunu mümkün olan en kısa sürede bildirmem gerektiğini düşündüm.'' Hemberg Wallander'a oturmasını işaret etti, sonra kağıt destesinden bir tane çekti, bir kalem seçti ve ansiklopedi satıcısı Holmberg'in adını ve numarasını yazdı. Wallander not defteri edilmesi gerektiğini aklına yazdı. Hemberg dağınık kağıtları veya rapor kağıtlarını kullanmak istememişti. ''Gece ziyareti tuhaf görünüyor.'' dedi sonra, ''ama sonuçta hiçbir şeyi değiştirmiyor. Holland intihar etti, buna ikna oldun. Otopsi ve silah raporu geldiğinde bundan tam emin olacağız.'' ''Esas mesele şu ki dün gece orada kim vardı?'' Hemberg onu sıyırdı.
''Olası bir cevabı kendin verdin. Anahtarları olan biri. Ellerinden kayıp gitmesine izin vermek istemediği bir şey arayan biri. Dedikodular hızlı yayılır. İnsanlar polis arabalarını ve ambulansı gördü. Birçok kişi Holland'ın öldüğünü birkaç saat içinde öğrenmiş olmalı.''
''Ama her kimse pencereden atlaması garip.''
Hemberg gülümsedi. ''Senin hırsız olduğunu düşünmüş olabilir.'' dedi.
''Zili neden çalayım ki?''
''Evde biri olup olmadığını görmenin klasik yolu.''
''Gecenin 3'ünde mi?''
Hemberg kalemi bırakıp koltuğa yaslandı. ''İnanmışa benzemiyorsun.'' dedi Wallander sinirlenmeye başladığını gizlemeden.
Wallander çok ileri gittiğini hemen anladı. Geri adım atmaya başladı.
''Bence de öyle.'' dedi. ''Kesinlikle intihar, başka bir şey değil.''
''İyi.'' dedi Hemberg. ''O zaman halledildi demektir.''
''Bunu anlaman iyi oldu. Dağınıklığı toparlaması için birkaç adam göndereceğim. Sonra doktor incelemesi ve adli tıp raporunu bekleyeceğiz. Ondan sonra Holland'ı bir dosyaya koyup unutabiliriz.''
Hemberg konuşmanın bittiğinin işareti olarak elini telefona koydu. Ardından Wallander odadan çıktı. Kendini aptal gibi hissediyordu. Aptalın önde gideni. Ne düşünüyordu ki? Bir cinayetin izini sürdüğünü mü? Odasına döndü ve Hemberg'in haklı olduğuna karar verdi. İlk ve son kez oğlun hakkındaki tüm düşüncelerini unut ve bir süre daha çalışkan bir devriye polisi olarak kal dedi kendi kendine.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 38.